Merhaba, ben Evrim Sümer. Lalu ve Ben'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konum iki bölüm önceden Kokopelli Şehir'de ile başladığımız iklim, çevre ve doğaların devamı gibi görebilirsiniz. Konuğum Profesör Levent Kurnaz, iklim ve doğa bilimci, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi'nin yöneticisi. Benim de çok eski bir tanıdığım.
Aynen.
Lisedeyken kendisinden ders alıp çok sopa yemişliğim vardır. Ama artık dayanmıyor, büyüdü, gücü yetmiyor.
Hoş geldin. Bu bir önceki yüzyıldaydı.
Hocam siz demem isterseniz diyebilirim tabii ki yani.
Estağfurullah.
Peki, hoş geldin. Çok teşekkür ederim kabul ettiğin için. Çok mutlu oldum. Sen bu konuları hep anlatıyorsun. Ben de hep dinliyorum. Bir kere de burada anlatalım. Çünkü ne kadar konuşsak bence yetmiyor.
Kesinlikle.
Evet. Ama önce iklim krizine falan girip insanları böyle bir irkiltmeden önce seni konuşmak istiyorum. Sen çünkü iki çocuk babasısın. Akademisyensin. Eşin de akademisyen. Nasıl oluyor bu dünyada çocuk yetiştirmek?
Çocuklar da o engellemenin içinde büyüyorlar. Onlar o dile alışıyorlar. Okul devamlı evde de devam ediyor. İşte bugün senin sınavın, benim sınavım, benim de sınavım. Ben kağıt okuyacağım ama ben de sınava hazırlanmam lazım. Hayatımız devamlı böyle geçen bir olay. Onlar da alışkınlar ve hani akademisyen iki anne baba olunca el birliğiyle olması gerekiyor bazı şeylerin. Çünkü gün gün hepimiz birbirimizi biliyoruz. Yani benim işte yarına şunları yetiştirmem lazım. İyi, o zaman yemeği ben hazırlayayım. İşte şunların şu olması lazım. İşte ben de bu hafta yokum, bilmem nereye gideceğim. Yani standart oluyor. Bir tek hani belki takvimler biraz daha belirli oluyor. Oluyor, yaşıyoruz yani. Şu anda sorun tabii iki erkek çocuk ve biri YKS, öbürü LGS. Bir birinin kursuna koştur, onu al öbürünün kursuna koştur. Onunla geçiyoruz.
Evet, ya zaten onu da soracaktım. Yani ebeveynlik dediğin Türkiye'de birazcık çocuklara daha çok lojistik destek sağlamak üzerine. Onu oradan al buraya götür, kursa götür, piyanoya götür, baleye götür, dansa götür, spora götür, baskete götür. İşte okulda etüdü var, okuldan al. Onlarla nasıl başa çıkıyorsunuz?
Ya inşallah işte 1 Temmuz 2023'e kadar Allah izin verirse dişimi sıkmaya çalışıyorum. Ondan sonra hayattan emekli olmayı planlıyordum bir ara. Çünkü bu, şimdi şöyle... Bir arkadaş vardı, yani hala var benim ofiste, okulda yan ofisim. Bir ara kendisini nasıl tanımlayacak tartışmasını yapıyorduk 10 sene önce
nasıl
falan.
Nasıl tanımlamak derken?
Yani bir kişi olarak kendini ne olarak tanımlıyorsun? Ha. Yani kısaca anlatacak olsan.
Bilim insanı mı?
Ne yani? Şimdi mesela sen bu podcast'ı yaparak kendini gayet güzel tanımlamışsın.
Ama LinkedIn'deki CV'mde önce bahçıvan yazıyor artık.
Olabilir ama... Laylu'nun annesi tanım olarak.
Tabii evet, annesi.
Ben de şimdi aynı şekilde Mert'le Alp'in babasıyım. Şimdi kendini böyle tanımladığın zaman önceliklerin belli oluyor. Önce onlar var, onların ihtiyaçları var. Ondan sonra eğer vakit kalırsa bunlarda senin kendi ihtiyaçların olmaya başlıyor. Ben de kendimi böyle tanımladığım müddetçe hani önce baba, sonra eş, sonra işte iklim bilimci falan diye sıralanıyor.
Peki mesela yani şimdi işte işin ikilemi burada değil mi? Mesela laboratuvarda çalışıyorsun, acayip bir şey belki bulmak üzeresin. Ama diyor musun ulan çocuk servisten gelecek köfte vardı dolapta çıkarmak lazım falan.
Kesinlikle oluyor? Kesinlikle yani şimdi o önce dolayısıyla hiçbir zaman kendini bir takım şeylere kaptırmıyorsun. Ha, onun için de son zamanlarda mümkün olduğunca evde çalışmaya başladım. Çünkü o zaman geldikleri saat belli oluyor. Onlarla biraz daha vakit geçirebiliyorsun. Trafikte çok fazla vakit harcamıyorsun. Çok iş çıkıyor evde. Yani sağ olsun Covid çok kötülükleri olmasına rağmen bunu da bize gösterdi. Yani bundan 3 sene önce tıpış tıpış hepimiz güzelce işimize gidip ve işin sadece işte yapılabildiğini düşünürken şimdi bir şekilde mesela bizim evde iki değişik yere kablo çekmek zorunda kaldık Covid'de. Düzgünce internet çeksin diye. Ondan sonra da evin çok değişik yerlerinden işte Zoom'da derse girebiliyoruz, Zoom'da ders veriyoruz, konuşma yapıyoruz falan derken hayat Zoom üstünden yürüyebiliyor evde.
Çok iyi. Peki iki bilim insanının çocukları nasıl oluyor? Nerd çocuklar mı yoksa ne bileyim güçlü ebeveynlerin altında birazcık daha yayıyorlar mı? Nasıl oluyor?
Ya bilmiyorum. Şöyle bilmiyorum. Bizimkilerin ikisi de nerd ama bir garip nerdler. Yani... Anne babadan farklı bir gariplikleri var. Yani biz de garibiz tamam da.
Genlerden geliyor hocam.
Yok çok emin değilim. Bunların ikisi de matematik ve fenden nefret ediyorlar.
Enteresan.
Yani fenci anne babanın çocukları ikisi de fenden nefret ediyorlar. matematikten nefret ediyorlar, sosyal bilim meraklısılar ama merakları neredeyse aşırıya kaçacak seviyede bir merak.
Şahane.
Yani ikisi de uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, politika falan okumak istiyorlar. Ona göre hazırlanıyorlar ve öyle şeyler konuşuyorlar ki evde nereden çıktınız da öğrendiniz bunları oluyorum. Oturup ders çalışacaklarına böyle ağır politika teorileri falan okuyorlar. Ve hani 13 yaşında okuyor bunu.
Kevi kendine bir yol haritası çizmiş belki.
Evet ve küçük şey daha önce çizmişti büyükten önce. Onun için yani.
Vallahi tebrik ederim.
Yok bu, tebrik değil, kendilerinden oldular. Olsun. Yani ben bir şey yapmış değilim.
Olsun, yine de başka türlü bir şey de çıkabilirdi, öyle düşün. Tebrik ederim, o konuda rahat edebilirsiniz gibi. Şey diyeceğim, bu Covid Movid yaklaşıyorum konumuza. Evden çalıştınız, o zaman ne oldu? Toplu taşımalar kullanılmadı, araçlar kullanılmadı, ofislerde elektrikler, sular harcanmadı. Ne oldu, karbon ayak izimiz azaldı mı Covid döneminde?
Ne yazık ki azalmadı. Çünkü ana harcamamız yani varlığımız devam etti. Hani bunda da kastımız şu, normalde dükkana gidip satın alacağımız şeyleri dükkandan almadık da kargo ile sipariş verdik, eve geldi. Ofise gidip ofiste kalorifer yakacağımıza evde kombiyi yaktık. Yani normalde hani sabah işte 8'de çocuklar gitti, biz gitti, kombiyi kıstık akşama kadar, ondan sonra tekrar açtık diyeceğimize, hepimiz evde olduğumuz için kombi akşama kadar çalıştı. Hatta bazen ya masa başındayız üşüyoruz, onun için biraz daha yüksek ısıda çalışsın oldu falan. Biz çok fazla etki etmiyoruz bu konuda. Çin arada bir araya gitti. 2-3 ay tam Covid'in başlarında, yani 2020'nin sanıyorum Şubat Mart aylarıydı. O 2 ayda evet bütün dünyanın karbondioksit salımında bir düşüş oldu.
Aa, evet tabii hatırlıyorum onu, hep haritalardan bakıyorduk onları.
Ama ondan sonra her taraf eski haline döndü yani.
Uçuşlar,
bizimlerde
uçuşlar olduğunu, tabii, eski tabii. Sıklığını yakaladı.
Şimdi
mı?
Maalesef şöyle bir şey var. Uçuşlar zaten biz olmasak da uçuyor. O iğrenç bir şey.
Ama niye kargo uçuyor ama günde 1000 tane yolcu
hayır,
uçuyor.
Hayır yolcu. Şimdi şöyle, özellikle Avrupa'da size ayrılmış uçuş yeri ve zamanı var. Bunu uçmayacak olursanız kaybediyorsunuz o sırayı.
Evet,
dolayısıyla büyük şirketler uçak bomboş olsa da o uçuşu yapıyorlar. Sırf o yeri kaybetmemek için. Dolayısıyla uçak uçtuğu müddetçe ha içinde yolcu olmasıyla olmaması arasındaki fark çok büyük olmuyor.
Büyük ihtimalle. Evet, felaket mi? Ama pandemide bir tık daha iyiydi en azından, değil mi?
Ya şimdi şöyle, iyi olan şey bizim mesela sokağa çıkmadığımız bir, sanıyorum bir aya yakın bir dönem oldu, epey kişinin evde olduğu. O sırada benzin yakmadık, mazot yakmadık. Evet. Ondan dolayı da Uludağ'ı gördü İstanbul'dakiler dedik. Evet. Esasında Uludağ her zaman görülür
ben, evet,
İstanbul'da.
Şimdi onu diyecektim bir yandan da. Yani bakınca gümüş suyundan falan sahilden hep gözüküyor.
Hep gözüküyor. Yani çok özel bir durum değildir. Yalan özellikle olalım. De açık olan günlerde gözükür. Evet. Yalnız çoğu insan kafasını kaldırıp pek bakmadığı için aa Uludağ'ı gördük
tabii, evinde
oldu.
Evinde oturup da göremediği için haldır haldır işe git, haldır haldır ofiste çalış. Evet neyse, ben gittikçe saptırdım konuyu. Peki iklim krizi nedir? Şöyle bir ebeveynlere, belki dinlemek isteyen gençlere nasıl anlatırsın?
İklim krizi şu, biz yaklaşık 1750'lerden bu yana artan miktarda kömür, petrol, doğalgaz yakıyoruz. Bu kömür, petrol, doğalgazı yaktığımızda karbondioksit çıkıyor. Ve karbondioksit ısıyı geçirmeyen bir gaz. Yani güneşten dünyaya gelen ısı ulaşabiliyor ama dünyadan çıkan ısıyı geçirmiyor karbondioksit. Dolayısıyla her geçirmediğinde dünyanın atmosferi biraz daha fazla ısı biriktiriyor. Bundan dolayı da ısınıyor. Şimdi ısınıyor şu anlama geliyor. Atmosferdeki her molekül, hani öğrendik okullarda %79 azot, %21 oksijen falan. Ne kadar sıcaksa atmosfer, bu moleküller o kadar hızlı hareket ediyorlar. Yani bütün moleküller daha hızlanıyor. Ne kadar hızlı hareket ederlerse atmosferde olan olaylar da o derece şiddetleniyor. Yani sıcaklık artıyor, kuraklıksa kuraklık artıyor, şiddetleniyor. Yağışsa yağış uzun süre gelmiyor kuraklıktan dolayı ama geldiğinde sağanak olarak geliyor. Büyük fırtınalar oluyor işte büyük denizlerde. Aşırı yağışlar oluyor, ortalığı sel basıyor. Sıcaklıktan kutuplar eriyor. Şu Himalayalardaki buzullar eriyor. İşte geçtiğimiz Pakistan'da yaşadığımız felaket, evet. 35 milyon tabii. kişi evsiz kaldı Pakistan'da. Evet. Korkunç bir şey bu.
Evet. Buzullar eridi çünkü.
Evet, şimdi bir tabii kuzeyindeki Pakistan'ın, yani hem Hindikuş hem Himalayalar, buradaki buzullar eriyor sıcak olduğundan dolayı. Bir de bunun üstüne ağır muson yağışı bindiğinde o kadar kişi, bir de tabii çok kalabalık. Pakistan dünyanın en kalabalık 5. ülkesi. Bunları da biriktirdiğimizde büyük felaketlerle evet. karşılaşıyoruz. İklim krizi evet. kısaca bu.
Evet, ama görüyorum ki mesela o kriz ya da o korkunç şeyler medyada çok az yer buldu. Türk basınında en azından.
Türk basınında değil. Türk basını biraz daha hatta meraklı bile sayılabilir. Dünya basınında neredeyse hiç sesi çıkmıyor. Şeyde görecektiniz, Mısır'da 2 hafta önce ve hala yani en son noktaya kadar ekranlarını sökmediler Pakistan standında vardı. Pakistan'da Göstermek olan Pakistan'da kalmaz diye.
Vay be.
Kocaman bir, yani neredeyse duvar büyüklüğünde, tabii çılgın elektrik tüketen bir pano koymuşlardı.
Evet.
Yani neresinden tutsanız işte
bir şekilde konu anlatmaya çalışıyor derdini. Ya peki dünya bu konuyu bir görmezden mi geliyor?
Dünya bu konuyu görmezden geliyor değil. Şimdi hepimize baktığımızda vatandaş olarak birinize sokakta mikrofonu dayayıp sorsalar hayattaki en büyük derdin ne diye. Kaçımız hayattaki en büyük derdim iklim değişikliği der. Çok az. Bu iklim değişikliği diyen %1'in altında. Türkiye'de en son bu mikrofonu dayama işini yaptıklarında %73 ekonomi demiş.
Tabii, evet. Çünkü acil olarak o, çünkü geçinemediği için insan, ama birazcık aynen. düşününce özellikle ben ebeveyn olarak mesela çocuğuma nasıl bir doğa bırakacağım ya da nasıl bir doğa bırakamayacağım düşünüyorum, yani susuz mu kalacak bu çocuk?
Ama önce bu akşam yemekte ne yiyeceğiz kısmı var.
Tabii.
Ya da yemek getirebilecek miyim kısmı var. Yani burada evet arkada düşünüyoruz ama geri kalan, bu Maslow'da olduğu gibi, öncelikli olan şeyler giderilmeden iklime, en azından hani bizim oturduğumuz sandalyelerden evet. iklime daha ulaşamıyoruz. Tabii
evet.
devlet artı şirketler de bizi dinliyorlar. Yani biz ekonomi dersek, onlar da mesela şirketler daha dayanıklı, daha sürdürülebilir, daha döngüsel şu bu ürünlerdense daha ucuz ürün yapmayı istiyorlar ki daha çok satsınlar. Devletler bakıyorlar, arkadaş hani bunların en büyük derdi ekonomi, o zaman ekonomiye önem veriyorlar.
Karbon ayak izinde ne olursa olsun mu diyorlar.
İkincil oluyor tabii, hatta ikincil değil belki beşincil oluyor burada.
Peki biz bu çocuklara nasıl bir gelecek vereceğiz? Neler olacak, neler olmayacak? Bir resmedelim mi? Belki birazcık insanlar daha içselleştirmeye başlar.
Dün bir yeni belgesel çekmeye başladık. İlk bölümün senaryosu üstünde çalıştık. İlk bölümün senaryosu nasıl bir gelecek? Tamamen bu. Ya da ne değişti?
Nasıl bir gelemeyecek?
Tabii. Şimdi bunu yapmak için hani biz İstanbul'da oturduğumuz yerden nispeten zor oluyor bu iş. Çünkü kendi günlük hayatlarımız içerisinde çok şeyin farkına varamıyoruz. Mesela benim küçük oğlan birkaç hafta babaanneyi görmemişti. Yani onlar hasta, babaanne hasta falan derken görüşemedik. Sonra babaanneye gitti. Aa sen ne kadar uzadın oldu. Yani böyle arada gün karşımızda uzayan çocuklarımız var. Onları bazen fark etmeyebiliyoruz ne kadar büyüdüklerini, ne kadar çabuk büyüdüklerini. Ama hani bir durup 20 sene, 30 sene, 40 sene, 50 sene önceye bakabiliyorsak eğer değişiklikleri fark ediyoruz. Yani ben çok küçükken annemin ya bugün dışarısı 30 derece olacak, sen sokağa çıkma evde oynayın dediği zamanları hatırlıyorum. Şimdi ve İstanbul'da aynı yaşadığım bölgelerde yaşıyorduk o zamanlarda. Ve şu anda tekrar geri dönüp bakıyoruz, şimdi 30 derece İstanbul'da hani normal her zaman olan bir sıcaklık haline.
Bile inmiyor, evet.
Dolayısıyla artık yavaş yavaş bu, hani hep anlatıyorlar kurbağayı şeyin içine, kaynayan suyun evet. içine attığında fırlıyor ama soğuk suyun içine atıp yavaş yavaş kaynatacak olursan evet. farkında olmuyor kurbağa.
Ben mesela kendi adıma şeyden takip ediyorum. Benim doğum günüm Eylül başında, hep şakır şakır yağmur yağardı. Yıllar Hı-hı. yılım öyle bilirim. 10 senedir falan hiç yağmur yok.
Evet.
Doğum günüm geliyor geçiyor, Eylül geçiyor, Ekim geliyor. Belki Ekim'de 1-2 yağmur düşüyor.
İşte bu geçtiğimiz 1-2 haftaya kadar yağmur İstanbul'da çok yoktu. Yani evet. barajlar dibe indi.
Evet.
Şimdi tabii burada biz hep şey diyoruz, abi bu kadar kişi olursa o kadar su yetiyor mu? Yetmeyecek tabii ki falan. Ama sabahleyin buraya gelirken konuşuyorduk. arabanın da, ben mesela arabamı hiçbir zaman yıkamıyorum. Yani arabayı yıkamak için harcanan su günah. Hep bekliyorum bir yağmur yağsın da araba kendisini temizlensin diye. Tabii işte bu da hani ne yapmamız gerekiyor ileride yöntemlerinden bir tanesi. Ha ben bir de yağmur yağdığı zaman elimde fırçayla çıkıp şöyle arabaya bir fırça atıyorum ki üstünde çamur kalmasın diye, ama fırça atacak yağmur yağmadı epey bir zamandır. Ben ancak geçtiğimiz hafta sonu İstanbul'da bakabildim
ona. Ben ekofobi diye bir şey var. Yani mesela şeyi görüyorum. Mesela kutuplarda küçücük bir buz üstünde kalan kutup ayısı. İşte çocuklar bunu görüyor, çok üzülüyor. İşte başka şeyler, şimdi aklıma gelmiyor örnek ama ekofobi diye bir şeye dönüyor. Bunu bir anlatır mısın, nedir?
Ekofobi bu anlamda insanları öyle bir korkutuyoruz ki başlarına gelecek olan şeyler bağlamında, o olay karşısında eyleme geçmektense büzülüp kalıyorlar korkudan.
Kokopelli Şehir'de ile kaydımızda da ekofobiyi konuştuk ama tekrar ben bunu hep gündeme getirmek istiyorum. Çünkü çocuklara her şeyi olduğu gibi bunu da anlatmanın yolları var. Mesela biraz bize örnek verebilir misin? Çocukları korkutmadan iklim krizini nasıl anlatabiliriz?
Ya siz anlatmayın, bırakın biz anlatalım. En doğrusu bu.
Nasıl ulaşacaksın çocuğa?
Ben hepsine ulaşıyorum. Nasıl? Hiç merak etmeyin. Şimdi şöyle, şu anda o çocukların öğretmenleri bu konuda çok çok güzel eğitilmeye başladılar. Özellikle anaokulu seviyesindeki çocuklarda çok güzel biliyorlar pek çok şeyi. Bunlar bir felaket boyutunda bilmiyorlar. Yapılan yanlışlar boyutunda biliyorlar. O çok çok daha kıymetli. Çünkü çocuklarda benim arzu ettiğim şey esasında sizin çocukları eğitmeniz değil, çocukların sizi eğitmesi. Çünkü anne baba olarak korkunç yanlışlar yapıyoruz evlerde. Ve bu yanlışları yaparken, ve günlük hayatımızda sadece evde olmak zorunda değil, günlük hayatımızda korkunç yanlışlar yapıyoruz. Bu sırada çocuklar gelip bir defa, iki defa, üç defa bizi dürttüğünde gerçekten etki ediyor. Yani şundan bahsediyorum. Siz ışığı açık unutuyorsunuz. Çocuk geliyor, buranın ışığı niye böyle yanıyor? Niye açık bıraktın diyor. Git başına yapıyorsun. İkinci defa yapıyor. Üçüncü defa kapatıyorsunuz o ışığı.
Ama bir yandan
çünkü çocuğun
da
haklı olduğunu görüyorsunuz.
Hem haklı hem de ama zaten sen onu büyütürken milyon kere çocuğum çıktığın yerin ışığını kapa dediğin için de dönmüyor
mu? Ha bu mu tabii geri ki. Hayır, bu söylediğim laf onu demeyen ebeveynler için. Yani o da oluyor. Pek çok noktada çocukların biz esasında ebeveynlere hesap sormalarını istiyoruz. Bu tabii ışığı kapat basit bir hesap sorma. Daha büyük hesaplar, ya anne biz niye uçakla Seyşellere tatile gidiyoruz? Arabaya binip Erde'ye gitseydik ya. Lafını duymak burada önemli.
Hatta yani arabaya da değil, otobüse muhtemelen falan.
Yok işte. Şimdi bir arabaya 4 kişi biniyorsanız araba daha iyi çözüm. Yani bütün bunları alt alta koyduğumuzda hepsinin bir çözümleri var. Yani 4 kişi otobüste biraz daha fazla karbondioksit gidiyor. Uçak en kötüsü. Seyşeller yapabileceğiniz en büyük kötülük. Yani dolayısıyla olabildiğince düzgün davranabilmeniz için yapmanız gerekenleri biz çocuklara öğretiyoruz. Ve diyoruz ki her öğrettiğimizde gidin anne babanızdan hesap sorun.
Şahaneymiş bu. Peki çocuklar bunu anaokulunda dedin. Sonra nerede görüyor? Mesela Leyla 4. sınıfta galiba biraz bir şeyler okudu bu konuda, gördü. Ama sonra ben müfredatta bir şey görmedim.
Şimdi tabii müfredat şöyle bir şey. Müfredat çok yanlış bir kavram. Müfredatın içerisinde çünkü bölümler var. İşte matematik bölümü, Türkçe bölümü, bilmem ne bölümü. İklim değişikliği ya da iklim krizi bu bölümlerin tamamının üstünde yer alan bir şemsiye olması gerekiyor. Yani burada siz matematikte bir problem çözüyorsanız o problem iklim değişikliğiyle ilgili olmalı. Ya da Türkçe'de bir okuma parçası veriyorsanız bununla ilgili olmalı. Yani siz sadece işte fen dersinin ya da işte ne oluyor şeyde ortaokulda bunun adı? Sosyal bilgiler mi?
Sosyal bilgiler sonra yavaş. Mesela hayat bilgisi. 7. sınıfta. İlkokulda galiba hayat bilgisi, sonra sosyal bilgiler oluyor.
Sosyal ve fen oluyor o zaman.
Şimdi
evet.
Leyla 7. sınıfta fizik, kimya, biyoloji altında geçiyor. Hepsi fen çatısında.
Evet. Yani fen dersinin 1. sınıfta 3. bölümde 2 haftalık bilmem ne falan değil bu iş. Yani o 3 sayfa bilmem ne öğretmekle bu iş olmuyor. Yani bütün eğitimin içine girmesi
bütün
gerekiyor.
Bütün derslerin diline girmesi gerekiyor,
evet,
değil mi?
Evet. Dilim.
Özel okullar bu konuda bir sürü şey yapıyorlar, görüyorum aslında. Hani uygulamalı şeyler yapıyorlar. Bostanları var, bazılarının bahçeleri var. Çocuklarla birlikte ekiyorlar, biçiyorlar. Orada çok güzel konuşuyorlar. Onlar şanslı çocuklar, değil mi?
Şimdi Kokopelli ile de konuşmuşsunuz bunu. Onlar mükemmeller. Yani benim balkonum da onlardan çıkmış bir
gerçekten
balkon. Tabii
mi?
Tabii.
Aa, süper.
Yani biz epey yakın çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. İnanılmaz cici insanlar.
Çok doğru izle gidiyorum o zaman.
Kesinlikle. Bir de şu var. Hani çocuklara, yani apartmanda oturuyorum ne yapabilirim ki dememek gerekiyor. Çocuk olarak o toprağa attığın tohumdan bir bitki çıktığını, büyüdüğünü ve o bitkiden de gerçekten yiyecek bir şey çıktığını ve bunu yediğini görmek, işte o doğanın mucizesi o çocuk açısından. Çünkü çocuklar inanın ya da inanmayın markette büyüdüğünü sanıyorlar domatesin.
Tabii canım.
Yani onlar domates tarlası şu
tabii
bu
canım,
görmemişler.
Ağaç mı fide mi onu bile bilmiyorlar, evet.
Hiçbir bilgileri yok. Dolayısıyla hani ne kadar çok şey, doğanın nasıl çalıştığını öğrenmeleri çok kıymetli çocukların.
Evet, evet. Bizim Büyükada'da bir bahçemiz var. İşte 200 tane ağaç, işte bostanımız falan var. Leyla hala geliyor. Ah, o ağaçta mı yetişiyordu, o böyle mi yetişiyordu bilmiyor yani, görünce öğreniyorlar ancak.
Anca yani, dolayısıyla bunda tabii bir takım okullar daha şanslılar, özel okullar epey daha şanslı. Bir de tabii şöyle, bütün bu grup olarak yani Kokopelli de bunun dahilindeydi. Bizim ayrıca bir vakfımız var, Permatürk diye. Hı hı. Bu vakıf içerisinde çok sayıda okulun öğretmenleri de yer alıyor, özel hı okullardan özellikle. Ve o grubun öğretmenlerinin kendi okullarında bahçeleri de var. Yani şimdi Evrim'le biz aynı liseden mezunuz.
Bu... Beni kastediyor Evrim derken.
Ha evet. Bu kaydı yaptığımız stüdyoya da son derece yakın bir yerdeyiz. Şimdi o, bizim okulumuzda bir bahçe olmasını düşünemeyiz bile. Yani tamamen betonlarla kaplı bir yerdir.
Bir tane ağacımız vardı Levent.
Tamam ama hani... Yalnız şu anda görüyorum, bu öğretmenler gerçekten o mini minicik bahçelerin içerisinde bile mucizeler yaratabiliyorlar.
Evet, bakış dönüşüyor çünkü, evet.
Biraz ve çocuklar açısından da korkunç kıymetli bir şey bu. Gerçekten o ektikleri şeyden bir şeylerin büyüdüğünü görebilmek.
Peki biz evde ne hatalar yapıyoruz? Neleri değiştirelim?
Öncelikle evleri çok ısıtıyoruz ve çok soğutuyoruz.
Ay evet ya, evet, ona kesin katılıyorum.
Yani 21 derecenin üstüne çıkmasına gerek yok kışın.
Kesinlikle katılıyorum.
25'in altına inmesine de gerek yok yazın. Hani bunu kişiye göre belki biraz 21 yerine 22, 25 yerine 24 yapabiliriz ama kesinlikle yazın 18 değil, kışın 24 değil.
Evet.
Bir de öyle bir garipliğimiz var. Yani yazın 18 dereceye ayarlıyoruz, kışın da 24 dereceye.
Evet. Çok ters değil mi?
Hani ya üstünüze bir kazak daha giyin. Olmadı paltoyla oturun. Aynı ne şey yaparsınız yapın. En büyük zararımız o. İkincisi nasıl hareketli olduğumuz. Yani nereden nereye nasıl gittiğimiz. Hı-hı. Şimdi mesela bu sabah Evrim'le biz toplu taşımada buluşarak geldik. Dolayısıyla bunları koyduğunuzda hepimizin böyle yapması lazım. Biraz vakit alıyor mu? Evet, vakit alıyor.
Alıyor. Ben ama hakikaten mümkün olan her fırsatta bir yürüyorum, iki toplu taşıma kullanıyorum. Yani birinci önceliğim her zaman yürümek benim.
Bunlar olduğu müddetçe ve bunları tabii çocukların da gördükleri müddetçe, ki çocuklar esasında pek itiraz etmiyorlar buna. Hadi yürüyoruz bugün ya da hadi otobüse bineceğiz dediğin zaman aa niye otobüse biniyoruz falan şeylerde. Ergenlerde mutlaka var ama yani siz ne yaparsanız yapın ergenlerde var. Yani arabayla gidiyoruz deseniz niye arabayla gidiyoruz otobüste gitmiyoruz diyeceklerdir onlar. Onları çıkarttık ama mantıklı olarak onlar pek fazla itiraz etmiyorlar bu konularda.
Öyle tabii, onu çünkü normal durum kabul ediyor. Mesela eskiden ben hep yürürdüm, Leyla benle hiç yürümek istemezdi. Şimdi kendi diyor arada sırada okuldan gelince bir yürüyelim mi diyor mesela. Çok hoşuma gidiyor tabii.
Kesin.
Evet. Peki ama başka neler yapıyoruz? Evet, ısı. Yani bu arada mesela ısı deyince mesela ben şeyi de söylemek istiyorum. Hani kombi kontrolü, işte sabah çıkarken kapa ya da kombileri yöneten akıllı sistemler var. Ben öyle bir şey kullanıyorum. Smart Koza diye bir şey. Hem de Türk ürünü.
Hı-hı.
Müthiş tasarruf ediyorum. Yani hep kontrol ediyorum. Apartmandaki diğer dairelere göre yarı geliyor benim faturam. Ki benim iki tarafa da cephem var falan filan.
İşte bunları dikkat etmek lazım.
Klimayı 27 derecede tutuyorum. Hani 22 bile yapmıyorum.
Hı hı.
Hani bunlar mesela sanırım örnekler olabilir. Evet, bir kazak giymek evde fena değil yani. Hani kışında şortla dolaşmak zorunda değiliz değil mi?
Bunu hepimiz bir anlasak sorunun epey bir kısmı çözülecek. Evdeki sorunun en azından.
Ama böyle başka bir sürü pratik şey de var. Ya hakikaten mesela bulaşıkları elde değil makinede yıkamak. Makineye koyacağımız şeyi önceden yıkamamıza gerek yok. Sudan geçirip şöyle bir fırçalasak yetiyor. Yani bunların hepsinin bir birikimi var değil mi? Duşta mesela 20 dakika kalmak yerine 7 dakika kalmak. Ne bileyim ben, hani kettle'da ihtiyacın kadar suyu kaynatmak.
Çok küçük işte bunları herkes biliyor.
Ama
dolayısıyla.
Ya bence bilmiyor. Ben hangi eve girsem çıksam böyle bir şey yok.
Hayır, herkes biliyor. Ama işine gelmiyor uygulamak.
Peki ne yaptıracağız da uygulatacağız? Yani ne göstereceğiz?
Valla ben Alman usulü büyüdüğüm için sopadan yanayım.
Ya Allah'ım.
Evet, tek tek eve gidip bir tane sopa alıp ne bu evin hali? 28 derece ısıtılır mı bu ev? Şakası bir yana, yani koca insanlara nasıl laf anlatacağız? Bak kardeşim, senin çocuklarına senin yaşadığın kadar güzel bir dünya kalmayacak. Eğer sen ve geri kalan dünyadaki herkes 28 derece ısıtırsa kışın evini. Ha, ben niye 28 derece ısıtmıyorum? Çünkü ben gece rahat yatıp uyumak
sağlıklı
istiyorum.
Sağlıklı da değil ki zaten 22.
Yani onu geçtim.
Elin ayağın şişiyor, uyku kaliten düşüyor.
Yani ben gece yatağa yattığımda rahat uyumak istiyorum. Vicdanım rahat. Doğruyu yaptım. Buydu. Doğru. Bunu demek istiyorum. Onun için de kendi hayatımda doğru bildiğim şeyleri elimden geldiğince yerine getirmeye çalışıyorum ki hani o rahat uykuya kavuşayım. Başka bir şey değil. Yani çocuklarım için şu bu, bunların hepsinin toplamı o rahat uyku benim açımdan.
Çok güzel. Şey, biraz serinde insan daha çok kalori harcıyormuş. Oradan yürür müyüz acaba? Kilo verirsiniz.
Kilo vermek herkes açısından faydalı olur ama hani esas serinde daha rahat uyuyorsunuz bir de.
Tabii canım.
Sıcağa göre.
Abi bizim yatak odası zaten 19 derece falan oluyor. Ve Leyla da alışık. Ben yaz kış pencerem böyle yarım açık yatıyorum. Leyla da öyle artık. Hı-hı. Bakıyorum açık penceresi. Hükümet politikaları nasıl? Daha geçenlerde bir program açıklandı ve karbon ayak izimiz çevreciler falan da bayağı protesto ettiler. Bu konuda söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Çok mayınlara basmadan.
Şimdi mayınlara basmadan şunu söyleyeyim ben. Türkiye esasında iklim değişikliğinden verdiği zarardan çok zarar görecek bir ülke.
Neden?
Yani mesela şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bunda payı ne ve Amerika Birleşik Devletleri ne kadar zarar görür diye baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği zarar göreceği zarardan daha fazla. Avrupa'ya gittiğimizde Avrupa'nın verdiği zarar ve vermekte olduğu zarar göreceği zarardan çok daha fazla. Çin'e gittiğimizde
Avrupa'da da böyle yani. Tabii. Çok bilinçlendi diye.
Ama tarihi çok büyük sorumlulukları var Avrupa'nın. Çin'e gittiğimizde neredeyse kafa kafaya. Yani yaptıklarıyla görecekleri zarar aşağı yukarı. Hindistan'a gittiğimizde yaptıkları birse görecekleri zarar 10.
Evet.
Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde bizim de yaptığımız birse göreceğimiz zarar 3. Dolayısıyla ben her zaman diyorum ki elimizde 100 liralık bir bütçe varsa iklim başlığı altında harcayacağımız. Bu 100 liralık bütçenin biz 80 lirasını başımıza gelecek belada kendimizi korumak için harcamalıyız. 20 liralık tarafını da bu bela gelmesin diye çalışmalıyız. Çünkü bizim belamız kendi çözümümüzle kurtulacağımız bir bela değil. Yani biz sıfıra bile indirsek, dünya aynı şekilde sıfıra inmediği müddetçe biz başımıza gelecek olan belayla savaşmak zorunda
tabii,
kalacağız.
Tabii coğrafya olarak. Bizi bekleyen bu belalar.
Benim açımdan en önemlisi göç. Bunu genelde hani iklim konuştuğumuz zaman
kuraklık olacağı için göç edecekler.
Bu başlığı konuştuğumuzda genelde çoğu insanın kafasına en altlarda gelen şeylerden biri göç. Herkes işte aşırı sıcaklar, kuraklık, yağış azalması, şiddetli yağışlar, seller falan böyle şeyler sayıyor. Şimdi dünyada bizim çok övündüğümüz bir şey var Türkiye olarak. Biz uygarlıkların geçiş noktasındayız. Bunu böyle ortaokuldan, ilkokuldan beri öğrendik. Uygarlıkların beşiği bir yerdeyiz falan filan. Bunun tabii getirisiyle öğrendik. Biz işte gelmişiz buraya 1071, Malazgirt yerleştik falan. Ondan sonra bak işte Bizans vardı, şu vardı, biz Osmanlı, Bunların hepsi iyi güzel ama şimdi bizim geldiğimiz gibi çok korkunç bir insan akışı olacak. Ve bu insan akışı Türkiye'ye bayıldığı için gelmeyecek. Türkiye geçiş noktası olduğu için gelecek.
Geçmek için mi gelecek yoksa kendi
dertleri geçmek için
barınamayacağı için.
Kendi yurdunda barınamayacağı için Avrupa'ya geçmek isteyecek.
Neden barınamayacak?
Çünkü şimdi iki tane ana göç yolu var. Bunlardan bir tanesi Pakistan, Hindistan, Bangladeş. Hı hı. Bunlar da dünyanın en büyük 5. nüfusu, 2. nüfusu ve 8. nüfusu. Hı hı. Dolayısıyla burada olacak felaketler bunların milyonlarla göçe gitmesine neden olacak.
Felaketleri tanımlayalım.
Felaketler, yağmurlar. Hayır, sıcaklık.
Sıcaklık.
Yani bunlarda bir şehir var bu sene, Jacobabad diye. Orada 51 dereceyi gördüler. 51 derece korkunç bir şey.
Tabii canım.
Şimdi insan, biz bunları hiç düşünmüyoruz normal hayatımızda. Yani bizim fizyolojimizin dayanabileceği bir sıcaklık var. O sıcaklığın üstünde bir sıcaklıkla karşı karşıya kaldığımızda ölüyoruz. Bu kadar basit. Yani genç, yaşlı, çocuk falan hiçbir şey demeden ölüyoruz.
Kuraklık
bu sıcaklıkta,
falan değil yani. Sıcaklığa evet, dayanamayacakları.
Bu sıcaklıkta bir tıbbi ismi var. Islak termometre 35 deniyor bu sıcaklığa. Yani nem %100, sıcaklık 35 derece. Ya da nem %90, sıcaklık 37 derece falan gibi. Yani
biz
ikisinin
Antalya'da görüyoruz onu ya.
Hayır, görmüyorsunuz.
Niye? Bakıyorum Antalya'da hiçbir zaman falan rutubet oluyor ve 37-38 derece oluyor.
Olmuyor aynı anda. Sıcaklığın 37-38 olduğu zaman nem %30'a %40'a düşmüş oluyor. Sıcaklık 30'a doğru düştüğünde nem 100'e çıkmış oluyor.
Peki. Aksini
doğası öyle.
Peki.
Bu işin. Ama ikisinin birden olduğu dünyada şimdiye kadar bir iki yerde birkaç defa görülmüş. Çok kısa sürelerde.
Hadi ya.
Öyle. Ama bu 5 saat süreyle görünecek olursa ölümcül. Yani herkes ölüyor.
Alsana
korku. Ve öldüğü zaman 10 milyon 20 milyon kişinin aynı anda ölmesinden bahsediyoruz.
Islak termometre 35 derece 5 saat sürdüğü zaman milyonlarca insanın
evet,
ölümüne sebep olabiliyor. İşte yazın İspanya'da falan çatır çatır ölüyorlar.
Şimdi İspanya'da ölen 1500-2000 kişi falan, yani oralarda
tabii küçük bunlara
35 değil ıslak termometre. 30-31 o zamanlar yaşları ileri olanlar, sağlık sorunu olanlar, küçük bebekler, onlar tehlikeye giriyor. Ama o ıslak termometre arttıkça 35'e geldiğinde hiçbir sağlık sorunu olmayanlar da ölmeye başlıyorlar.
Peki ne oluyordu, vücudumuz buna dayanamıyor?
Ya bunu esasında biliyoruz, vücut serinlemek için terliyor. O terinde buharlaşması gerekiyor. O da hani vücudun durması gereken yer 35 derece ve terleyecek 35 derecenin üstünde. Şimdi %100 nemli demek, terlediğiniz zaman vücuttan ter buharlaşamıyor
çıkamıyor,
demek.
Çıkamıyor, evet.
Çıkamadığı zaman da vücut kendisini soğutamıyor. Vücudun iç sıcaklığı gittikçe artmaya başlıyor. Hani bildiğiniz havale geçirmek, dediğimiz şey bu. Ama havale geçiriyorsunuz öyle bir durumda. Burada 10 milyon 20 milyon kişi bu durumda kalacak olursa onlar yaşayamayacaklar orada, göçecekler.
Kaç 10-20 milyon, bahsettiğimiz milyarlar şu an zaten.
Tabii ki, yani işte o milyarlar kişinin içinden 10 milyon 20 milyon öldüğünde göçen insan sayısı 30-40-50 milyon olacak belki. Ve gelecekleri yer burası. Bu birinci yol. Aynı problemler bu sefer kuraklık ve susuzluktan dolayı Afrika'da görülecek. Şimdi çaktırmıyor ama Etiyopya dünyanın en büyük nüfusuna sahip, 12, Mısır'da 14. ülkesi mesela. Bunlar bizim yakınımız. Bizden falan çok çok fazla bunların nüfusları. Aynı şekilde onlar kuraklıkla karşı karşıya kaldığında onlar da geçecekler. Geçecekleri yolda Türkiye olacak.
Karadan geçiyorlarsa hepsi bizden geçecek. Bir kısmı maalesef kalacak. Bizim kaynaklar da zaten riskli.
İşte bütün bunları koyduğumuzda evet, esas korkunç senaryolar evet, orada. Yani bir gün bakacağız ki 85 milyon olmuş olan nüfusumuz bir gecede 120 milyona çıkacak. Evet. Ne yapacağız bu insanlar? Hani yani, 2 milyon 3 milyon değil bu sayı.
Yani şunu kor görmemek lazım. Ne bileyim, o sifondaki suya bir kere küçüğüne basmak ya da kettle'da gerçekten ihtiyacın kadar suyu ısıtmak ya da iki durak otobüste gideceğin yere belki arabayı çıkarmamak ya da sadece yürümek, bunlar fark yaratıyor. Yani ben ne fark yaratırım diye düşünmemek lazım. Ben buna katkıda bulunuyorum demek gerekiyor, değil mi?
Şimdi o kendi düzgün uyuyabilmeniz için.
Evet.
Ama evde esas yapmanız gereken, kesin hatasız mutlaka yapmanız gereken şey günü gününe alışveriş yapmaktır.
Hı-hı, tabii. Yiyecekleri çöpe atmamak.
En kıymetlisi yiyecekler ya, çöpe atılmayacak.
Türkiye'de sebzelerin %50'si mi ne çöpe atılıyor?
Çöpe atılıyor. Aynen.
Yani gıdanın %30'u mu 40'ı mı ne atılıyor? Şimdi unutuyorum ben bunları.
Evet, evet.
Daha geçen hafta okudum. Ya bu inanılmaz bir şey. Evet.
Şimdi bu yalnız bizim yaşam tarzımızdan kaynaklanıyor. Tabii. Maalesef.
Evet.
Şimdi burada evrimi çok suçlayamıyorum. Çünkü evrimin yaşam tarzı biraz daha eski usul yaşam tarzına daha yakın. Şu anlamda eskiden bizim annemiz babamız işten gelirdi. Bakkala uğrardı, manava uğrardı, kasaba uğrardı, doldurur eve getirirdi, yemek yapılırdı, yemek yenirdi ve neredeyse o akşam ya da en fazla ertesi gün biterdi ve bir şey çöpe gitmezdi. Şimdi haftalık alışveriş yapıyoruz.
Evet, ya ben haftalık yemek yapıyorum bazen ama dipfrize koyuyorum. Pişireceğim zaman ya ısıtacağım zaman dipfrizden çıkarıyorum. Dolapta eksiltmiyor. Yani ya, tabii ki benden de çıkıyor ama benden iddialıyım. Haftada bir kere falan çöp çıkıyor. Organik çöp.
İşte ana problemimiz o. Yani özellikle bir de sebzeyi alıp buzdolabında bozulmasına sebep olmak yapabileceğiniz en kötü iş. Yani klimayı istediğiniz gibi çalıştırın. İstiyorsanız 4000 motorlu arabayla işe gidip gelin. Onlarla kıyaslandığında ya, domatesin bozulup çöpe atılması en büyük günahınızdır.
Ya.
Kıymetli olan o yiyeceklerin çöpe gitmemesi. Çünkü en büyük su, en büyük enerji hep o çöpe giden domatesden, patlıcandan, meyveden, şundan bundan oluyor.
Domatesden, mandalinadan, evet. Vay, müthiş bilgi bu. Evet, yani yiyeceğimiz kadar alacağız, yiyeceğimiz kadar pişireceğiz ve yiyeceğiz, bitireceğiz.
Bir de mümkün olduğunca az et.
Kırmızı et.
Bir et, genel olarak, et. Genel olarak et.
Tavuk indi,
mümkün
balık.
Olduğunca az et. Hı-hı. Kırmızı et neredeyse hani bayramdan bayrama demeyeyim ama yani bir kere kesin çöpe gitmemeli.
Ah tabii canım. Evet.
Yani et hiçbir şekilde yenmeyi, hı-hı, bozulup şu bu. Asla, hı-hı, kırmızı et.
Hı-hı.
Ha, olabildiğince büyük baş değil.
Hı-hı.
Olabildiğince küçük baş, yani koyun, hı-hı, eğer. Ama onun ötesinde indiğimiz yer tavuk, onun da ötesinde indiğimiz yer balık, hı-hı, olmalı.
Hı-hı.
Ve balıkta da lütfen ay bu çiftlik balığı mı, ay ben çiftlik balığı yemem diye diye Karadeniz'de balık kalmadı.
Ay evet ya, tamam hani çok hormon mormon atıyorlar diyorlar, bilmiyorum ben onları ölçümleyemiyorum ama yani alıyorum ben.
Çiftlik balığı candır diyelim. Çünkü insanlığı eğer besleyeceksek balıkla, bu Karadeniz'de tuttuğunuz balıklarla olmuyor.
E tabii geçen 6 Kasım'da yapacaklardı ya, boğazı kapatacaklardı balıkçılar,
evet,
canını okuyacaktı. Evet, onunla da olmuyor değil mi?
Olmuyor.
Evet arkadaşlar, bunları söyleyen bir profesör, iklim bilimci. Lütfen dinleyelim.
Vallahi.
Dinleyin, sonra çok kızıyor. Bir de bu fosil yakıtlar falan, bu enerjinin kaynağı da dönüşmeli değil mi? Yani işte elektrikli araçlar dünyada zaten çok daha yükselişti. Türkiye'de sağ olsunlar üstüne vergi geliyor. Ama totalde de bir enerjinin kaynağı değişmeli değil mi?
Şunu söylemekte fayda var. Bir kere özellikle bizim arabayı bırakmamız gerekiyor.
Hı hı.
Çünkü arabayı bırakacak olursak hepimizin hayatı kolaylaşacak. Hı. Ama bunda ana konu arabayı herkesin bırakması gerekiyor. Yani şu, şimdi mesela diyoruz ki ya niye bisikletle gitmiyorsun işe? Abi sen bisiklet kullandın mı İstanbul'da yolda? Niye? Çünkü herkes arabayla, sen bisikletlisin.
Peki bu enerji kaynağına gidiyorduk yine, ben kendim.
Evet, şimdi yok enerji kaynağı şöyle bir şey. Bir kere önemli olan şu, biz enerjiye olan ihtiyacımızı azaltmalıyız. Onun için ben arabalardan söz ettim. Yani, hı-hı, arabaları toptan ortadan kaldıracak olursak ne elektrikti ne benzindi, bunların hepsi toptan siliniyor. Onun için enerji ihtiyacımızı en başta düşünmek gerekiyor. Yani en iyi enerji kaynağı harcanmayan enerji kaynağıdır.
Tabii.
Bu bir. Çünkü otomobil son derece aptalca tasarlanmış bir teknolojik alet. Yani mühendislik açısından baktığımızda bir otomobilin harcadığı enerjinin sadece %1,5'u sizi A noktasından B noktasına götürmeye harcanıyor. %98,5 boşa gidiyor.
Bir de onun üretilirken harcanan.
Tabii o zaman var. Hani size hiçbir şey ulaşmıyor. Dolayısıyla otomobil yerine başka bir metot olacak olsa. Yani ne olur? Mesela şöyle bir şey olur. Bazı markaların var tek kişilik motosiklet ama ya, üstü kapalı motosikletleri.
Evet. Renault'un falan var, çok görüyorum.
Şimdi o tür aletler gibi. Yani bir belki iki kişi elektrikli. Ağırlığı da hani 200 kiloyu 100-200 kilo arasında olan nesnelerle hepimiz günlük hayatımızdaki işlerin çoğunu halledebiliriz. Yani sen de Leyla'yı okuldan alıp eve getirebilirsin. Bizim kafamızda maalesef elektrikli araçlarla ilgili şöyle bir dert var. 600 kilometre bir şarjla gitsin. Abi niye 600 kilometre gitsin bir şarjla ya? Lan hanginiz günlük hayatınızın tamamını 600 kilometre şarjla geçiriyorsunuz? Geçirsek şurada 20 kilometre 30 kilometre arasında gidiyoruz.
Ama her şeyimiz de öyle. Cep telefonum da 2 gün gitsin. İşte benim kolumdaki saat 10 gün değil 15 gün gitsin. Hep böyle bir şeyi zaten maksimize etmek isteği yok mu insanda?
İşte ana problemimiz
yani
o. Yani
kafayı değiştirmesi bu gerekiyor burada.
Bu sürdürülebilir değil. Yani sürdürülebilir biz kendimizi, yani mesela şimdi ben kendi açımdan bakarsam Kavacık'ta oturuyorum. Aşağıda Anadolu Hisarı'nda motor var. Onunla karşıya geçiyorum. Aşağında finiküler var. Boğaziçi Üniversitesi'ne çıkıyorum.
Yürümüyor musun hocam yukarıya?
Finiküler var. Toplu taşıma. O kolay ola. Bir de finiküler hani bilen biliyor ama asansör usulüyle çalışır. Yani sadece yolcuların ağırlığı yukarı çıkartılır. Bütün o arabanın ağırlığı hareket etmez.
Füniküler ikisi birbirini çekiyor.
Evet,
değil
ikisi
mi?
Birbirini çektiği için sadece arasındaki yolcu farkı kadar enerji harcarsınız. Dolayısıyla ben mesela şeyi istiyorum. Yani maalesef yapmak zorunda kaldım. Evden Anadolu Hisarı'na kadar arabayla gidiyorum. Arabayı Anadolu Hisarı'nda bırakıyorum. Ondan sonra normal
ama çok kısa bir
toplu
yol
taşımaya gibi gidiyorum. Ama onu yapacağıma gerçekten günlük elektrikle şarj edeceğim. Ama yağmurda çamurda da gidebileceğim basitlikte küçük bir araç olsa, onu götürüp Anadolu Hisarı'nda bir köşeye koyacak olsam ve ondan sonra toplu taşımaya devam edecek olsam benim hayatım daha pozitif olur ve daha az enerji kullanmış olur.
Renault, duy bizi. Renault Twizy mi? Öyle bir şey. Ben görüyorum onları. Çok hoşuma gidiyor. Çok tatlılar.
Markalar çıkmaya başladı onda. Ama şimdi ondan sonra bu araçların hangi yakıtı kullanacağı var? Yani illa elektrikle şarj etmek şart mı? İşte o zaman da hidrojen gibi yakıtlar söz konusu olmaya başlıyor. Yani benzin istasyonunda biz benzin alacağımıza hidrojen alacağız ve bu motor hidrojenle çalışacak.
Hidrojen su.
Hidrojenin de çıktısı oksijenle birleşip su çıkıyor, o kadar. Yani hiçbir zararı yok. Yani egzoz olarak su buharı çıkartan bir araçtan bahsediyoruz.
Kaynak tüketmiyoruz.
Şimdi burada tabii hidrojeni yenilenebilir kaynaklardan elde etmek var. O da işte güneşten, rüzgardan hidrojen elde edeceksiniz. Bunu o aracın deposuna koyacaksınız. O araç yakıp su buharı çıkartacak. Siz de bu şekilde tamamen yenilenebilir çalışacaksınız. Ama siz tabii gene bir tonluk, 1,5 tonluk arabalarda kendi işte evrime bakacak olsak 50 kiloluk hacmiyle o arabaları kullandığı zaman korkunç bir enerji boşa gitmiş oluyor. Onun için küçük nesnelerde, bizi götürecek küçük nesnelerde, illa şehirler arası mı? O zaman toplu taşıma. Trenle gidin, otobüsle gidin, her ne yapıyorsanız yapın, kamyona binin falan.
Bak. Biz Sofya'ya gittik geldik daha yeni, trenle gittik, trenle döndük.
Evet, çok çok güzel oluyor.
Evet. Evet. Peki bir de cevabı tahmin ediyorum. Kendim de biraz biliyorum. Yine şunu soracağım. Mesela evde güneş panelleri. Bu apartmanlar ya da müstakil evler için değer mi? Uygulanmalı mı? Hani bunu yapabiliyor muyuz? Önerir misiniz? Bir elektrik için, iki su için. Su için çok yapılıyor ama elektrik için çok az var.
Şunu söylemekte fayda var. Bir kere değer mi sorusunu sormamalı.
Yani kaç senede dönüyor mesela?
İşte bu soruyu bunu sorduğumuz zaman iş batıyor.
Çok güzel.
O soruyu sormamamız lazım. Çünkü bazı şeyler fiyatı ne olursa olsun doğru olduğu için yapılır.
Süper. Bak hiç bunu bekledim.
Bu öyle bir şey. Evet. Doğru. Nokta.
Doğru.
Ha şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kendisini 5 senede çıkartıyor ile 20 senede çıkartıyor arasındaki fark ne benim için o evde 20 sene oturacaksam? Yani 5. seneden sonra kâra geçmek mi? Yani 20 sene boyunca o parayı verip ondan sonra vicdanımı rahatlatmak mı? Ben 20 senede olsa bunun yapılması taraftarıyım. 5 senede olsa. Şimdi çünkü bir şirket değilsiniz siz. Yani para kazanmak için bunu yapan şirket Ben yatırımımı kaç senede çıkartacağım ki bu parayla işte hissedarlarıma para vereyim? Sizin öyle bir derdiniz yok ki, siz
yok ama vatandaşsınız. Ev ekonomisini düşünen insan da, ben şimdi evime elektrik için güneş paneli koyacağım, atıyorum 20 birim para harcayacağım. Ama senede bakıyorum belki 2 birim elektrik parası veriyorum hani gibi, hani bunu da ev insanı.
Dolayısıyla 10 senede çıkartıyor
misal,
kendisi.
Yani,
ama burada
20 mi çıkıyor
işte
yani,
devlet onun için gerekli. Devlet gelecek diyecek ki bak kardeşim, ben sana bu işi yapacaksan evinin elektriğini üretmek için 20 senelik vadeli kredi ya, veriyorum.
Keşke.
20 sene boyunca bunu bana geri ödeyeceksin. Tabii. Her ay elektrik faturası ödüyormuş gibi. Ya da 10 sene ya da bilmiyorum ama 2 evet. sene değil bu.
Yok, değil,
uzun vadelerde verecek sana evet. ve sen gözünü kırpmadan tamam arkadaş ben bunun yatırımını yapıyorum diyeceksin. Almanya bunu yaptığı için o kadar da kötü durumda değil şu anda. Hı-hı. Kötü durumdalar Rusya'nın doğalgazından dolayı ama ölmemelerinin sebebi bunu becerdiği
hiç,
için.
Bak, ben hiç böyle bir cevap beklemiyordum açıkçası, çok da mutlu oldum. Evet. Evet yani müstakil bir evde oturuyorsanız ya da oturduğunuz ev kendinize aitse, hani ne işte ortak çatı falan, herkes hemfikir olacak, izin verecek. Hani Türkiye'de her şey, herkes bir şeye itiraz eder ya. Evet, Profesör Levent Kurnaz konuğumdu, iklim ve doğa bilimci. Umarım size de bu hissi geçirebilmişizdir. Umarım ki bir parça farkındalığınız değişmiştir. Yeni bölümde yeni bir konukla görüşmek üzere. Teşekkür ederim Levent.
Görüşmek üzere.